Ayrım 20, Huzurun Kaynağı Aile, Mehmet Oruç, sayfa 248. Evliliğin Mesuliyeti. Önce helal kazanç. Aile reisinin sorumlulukları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Aile efradının yiyeceğini helal kazanç ile temin etmek. Bir ailenin sorumluluğunu almak çok mesuliyetli bir iştir. Her şeyden önce bunların nafakalarının helal yoldan temin edilmesi gerekir. Çünkü yarın kıyamet gün haram rızıkla beslenen çoluk çocuğu ayaklanarak "Ya Rab, hakkımızı bunlardan al, bize sarf ettikleri nafakaları nereden kazandıklarını biz bilmiyorduk" diyeceklerdir. Bir hadis-i şerifte "Hepiniz çobansınız, her çoban sürüsünden mesul olacaktır" buyuruluyor. Nasıl ki bir çoban bütün sürünün muhafaza olması dolayısıyla o sürüden mesul tutuluyorsa, bir aile reisi de aile efradının nafakaları, dini terbiyeleri hususunda sorumludur. Bunun içindir ki Hazreti Ali, "Tuba, cennette bir ağaç, dünyada çoluk çocuğu olmayan kimseler içindir" demiştir. Ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyor. Evet, kişinin kaçacağı gün kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından, o gün bunlardan herkesin bir derdi, belası vardır. ABS 34-37. Bu sınıf insanların birbirinden kaçmaları, ana ve baba oğullarından, "Niçin bize itaat etmedin?" Kadın kocasından, "Niçin hakkımı ifa etmedin?" Çocuklar babalarından, "Niye bizi dinimizi öğretmedin, irşatta bulunmadın?" diye istemelerinden ötürüdür. Hakları korumak. 2. Hanımının haklarına riayet etmek. Erkeklerin kadınların haklarını riayet etmemeleri ahiret günü için bir mesuliyettir. Ailesini, çocuklarını yüzüstü bırakıp kaçan kimse büyük günah işlemiş olur. Cenab-ı Hak onun ne namazını ne de orucunu ailesine dönmedikçe kabul etmez. 3. Ailesinin hakları yanında Hak Teâlâ'nın da haklarını yerine getirmek. Hanım ve evlat insanların dünyada sevdiklerinin başında gelir. Onlara normalin üzerine gösterilen sevgi ve muhabbetin insanı ibadetten geri bırakacağı tabidir. Böyle olunca da kişi Cenab-ı Hakk'ı tefekkürden ve ona ibadetten uzaklaşabilir. Ömrünü zayi edebilir. Bunun için evlilik insanı bunlardan uzaklaştırmamalıdır. Bunlar daha iyi, daha çok ibadette vesile olmalıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimin başına bir zaman gelecek ki insanın helaki karısının, çocukların, anası ve babasının elinden olacak. Çünkü bunlar ona fakirlikle ayıplarlar. Gücü yetmeyecek şeyleri teklif ederler. Teklif edilen şeyleri helal yoldan elde edemeyince meşru olmayan kazanç yollarına tevessül eder. Bu yüzden helak olur. Hanımının güzel huylu olmasını isteyen önce kendisi güzel huylu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de insana gelen musibetlerin günahları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. O halde dinimizin emir ve yasaklarını riayet eden hanımı ile iyi geçinir. Fudayl bin İyad Hazretleri buyuruyor ki, "Dine uygun olmayan bir iş yaptığımı hanımın huysuzluğundan anlardım. Hemen o işime tövbe ettiğim zaman hanımımın huysuzluğu da giderdi. Böylece tövbemin kabul edildiğini de anlardım." Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Bir mümin hanımına kızmasın, kötü huyu varsa iyi huyu da olur." Kadın zayıf yaratılmıştır, zayıflığını susarak yenin, evdeki kusurlarını görmemeye çalışın. Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına en iyi, en lütufkar davranandır. Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim. Kadınlarınıza eziyet etmeyin, onlar Allah'ın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin. Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Hanımının ve çocukların haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz. Haksız olarak hanımını dövenin kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını döven Allah ve Resulüne asi olur. İyi davranmalı. İyi davranmak sadece hanımı üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hanımının kötü huylarına katlanan erkek belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de de "Onlarla iyi, güzel geçinin" buyuruluyor. Nisa 19. Birden fazla evliliğin zorlukları. İslam dininde tek kadınla evlilik asıldır. Dinimizde birden fazla kadınla evlilik caiz ise de zaruretlerin ortaya çıkardığı istisnai bir durumdur. Bu bir izin olmakla beraber asla bir emir mahiyetinde değildir. İslamiyet'ten önce evlenmede bir sayı tahdidi yoktu. Herkes istediği kadar kadın alabilmekte ve onların üzerinde her türlü tahakküm yapabilmekteydi. İslam dini geldiği zaman insanların davranışlarına, toplum hayatına ve insanoğlunun her türlü ilişkilerine ve davranışlarına ulvi bir ahenk getirdi. Bu cümleden olarak erkeklerin hususi hallerini ve fıtri kabiliyetlerini göz önüne alarak bir erkeğin nihayet 4'e kadar evlenebileceği hükmünü koydu. Bundan fazlasını yasakladı. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyurulmaktadır. Sizin için helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin. Şayet bu surette de adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz o zaman bir hanım ile yetinin. Nisa 3. Görülüyor ki İslam dini bu izni kadınların mehir ve benzeri hususlarla ilgili haklarını korumak, adaleti sağlamak gibi ahlaki ve sosyal zaruretleri dikkat alarak vermiş bulunmaktadır. Lohusalık, hamilelik, yaşlılık sebebiyle nesilden kesilmek gibi arızalar kadını kocasının tabi ve fıtri ihtiyaçlarını temin edemez hale getiriyordu. Bu gibi haller karşısında fuhşun yayılmasını önleyebilmek, nüfusun meşru bir şekilde artmasını temin etmek ve kadınları mahremiyetten korumak için bu izin verilmiş bulunuyordu. Yüz binlerce erkeğin hayatına mal olan büyük savaşların dul bıraktığı kadınları ve yetim kalan çocuklarını düşünmek zarureti doğuyordu. Bunların maddi ve manevi ihtiyaçlarını dikkate alan İslam dini birden fazla evliliğe müsaade etti. Bunun da şartları vardır. Bu şartları taşımayan erkeğin birden fazla evlenmesi günahtır. İslamiyet'te 4 kadına kadar evlenmek mübahtır. Devlet mübah olan bir şeyi emir veya yasak ederse buna uymak lazım olur. İslamiyet'ten önce bir erkek dilediği kadar kadınla evlenirdi. İslamiyet bu sayıyı 4'e indirmiştir. Yaratılışta kadınlar erkeklerden çok olduğu gibi harplerde, kazalarda erkeklerin ölmesi kadınların ölümünden daha çoktur. Yani erkek adedi kadından azdır. İslamiyet'in 4'e kadar izin vermesi, kızların kocasız kalmaması, metres hayatına umumi evlere düşmemesi ve şereflerini, namuslarını, saadetlerini teminat altına almak gayesiyledir. Avrupa'da erkekler birçok metres hayatı yaşıyor. Komşu, ahbap kızlarını, talebelerini, işçileri ifade ediyorlar. Pek çok kadınla gizli evlilik bağı kuruyorlar. Bir yandan kadınlar, kızlar fuhşa, felakete sürükleniyor, istikballeri mahvoluyor. Bir yandan da babası belirsiz milyonlarca çocuk ya çöplüklere bırakılıyor yahut anasız babasız, terbiyesiz yetişerek cemiyette yük ve bela alıyorlar. İslamiyet'te zenginler 4'e kadar evlenip çocuklar analı babalı terbiyeli yetişir. Evler, aile yuvaları çoğalır, cemiyetten hayatı kuvvetli ve düzenli olur. Çok evliliğin ortaya çıkardığı mesuliyet ve yükümlülükler vardır. Bunların başında hanımlar arasında her bakımdan adaleti tatbik etmek zorunlu gelmektedir. Bugünkü şartlarda bu ortamda bu adaleti, huzuru sağlayabilmek hemen hemen mümkün değildir. Bugün ikinci evlilik hoş karşılanmadığı için gizlilik içinde yapılıyor. İkinci hanım da devamlı aşağılık hissi duyuyor ve devamlı üzüntü içinde bulunuyor. Ruhi dengesi bozuluyor. Birinci hanımın haberi olduğunda bu defa bunun ruhi dengesi bozuluyor. Erkek ikisi arasında dengeyi, huzuru sağlamak için uğraşırken onun da ruhi dengesi bozuluyor. Bu ve bunun gibi sebepleriyle hanımları arasında adalet göstermeyecek bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin caiz olmayacağı açıktır. Hatta alacağı kadının nafakasını temin etmeyecek ve haklarını gözetmeyecek ise onun bir kadına bile evlenmesi uygun görülmemiştir. Sözü özetlemek gerekirse tek kadınla evlilik asıldır ve adaleti huzuru sağlamak için daha elverişlidir. Anne babalar, gençlere acıyın, yuvalarını yıkmayın. Evliliğimizin ilk haftasıydı. Ellerini öpüp hayır dualarını almak için Muhammed Bakır amca ile hanımı Maide teyzeyi ziyarete gitmiştik. Rahmetli Muhammed Bakır Efendi, Seyit Fehim Hazretlerinin torunudur. Yaşı o zaman 80'in üzerindeydi. Hanım Maide teyzenin yaşı da ona yakındı. Hal hatır sorduktan sonra bizim hanım Maide teyze ile ben de Muhammed Bakır amca ile sohbete daldık. Benim bir kulağım Muhammed Bakır amcanın, diğeri de Maide teyze de ne nasihat edecek, ne diyecek diye merak ediyorum. Maide teyze yakınlarından kimler var diye bizim hanıma sordu. O da annem, abim ve kız kardeşlerim var diye cevap verince, daha başka kimlerim var diye diğer bütün akrabalarını da saydırdı. Sonra kendisi doğuş şivesiyle söze başladı. "Bak kızım," dedi. "Şimdi senin ne anan var, ne abin var, ne kardeşlerin, ne de diğer akrabaların. Bunların hepsini öldü kabul et. Sonra sadece bu var," diye beni işaret etti. "Eğer bunu böyle kabul edersen rahat edersin. Sıkıştığın zaman akrabalarına sığınırsan, onları bir kurtarıcı gibi görürsen bu hayat bitmez, dünyayı kendine zindan edersin. Gençler dışarıdan destek aramayın." Muhammed Bakır amca da konuyu dönüp dolaştırıp evlilik üzerine getirdi. Dedi ki, "Bak oğlum, bu kızcağız Cenab-ı Hakk'ın sana bir emanetidir. Emanetin muhafızası gerekir. Kendisine zarar verecek her şeyden bunu korumakla mükellefsin. Kendi anne babandan da koruyacaksın. Çünkü evlilikte en çok zarar erkek ve kızın yakınlarından gelir. Sizin artık işiniz aşınız onlardan ayrı. Kendi işinizi kendiniz görmeyi öğrenin. Sıkıştığınız zaman anne babanızdan yardım istemeyin. Kendi tecrübelerinizle imkanlarınızla ayakta kalmayı öğrenin. Sizin halinizi sizden başka kimse bilmez. Birbirinize destek olun. Dışarıdan destek aramayın." O zamanlar bu nasihatlerin önemi bugünkü kadar anlayamamıştım. Kızların anne babalarına sığınmamaları, erkeklerin anne babalarının tesiriyle kıza zulmetmeleri ve ailelerin de gereksiz müdahalesiyle yıkılan nice yuvalara şahit olunca çok daha iyi anladım bu nasihatlerin önemini. Gençler arasında hiçbir ciddi problem olmamasına rağmen kız tarafının damadı avuçlarının içine alma gayretleri, erkek tarafında kızı anne babasından koparmak için yaptıkları akıl almaz mücadele yeni kurulan yuvaları çatır çatır yıkmaktadır. Gençlerden aldığım bu husustaki şikayetler dudakları uçuklatacak cinsten. Yediği yemekten, giydiği elbisesine, günlük harcamasından haftalık gerisine kadar karışan kız yakınları. Düğünde hediye gelen altınları nasıl değerlendirileceğinden tutun da, kız tarafına hangi aralıkla nasıl gidileceğinden, ne tür hediyeler alınacağına, nerede çalışılacağına dair müdahaleler. Damadın tayini başka biriyle çıktığında kızlarını göndermeyen aileler. İnsan, madem kızın bu kadar kıymetliydiyse ve dizinin dibinden de ayırmayacaktın, için evlendirdin demeden duramıyor. Kuş yuvadan uçtu artık, kabul edin. Aileler kuşun yuvadan uçtuğunu bir türlü kabullenemiyorlar. Artık onların yeni bir yuvası var. Bu yuva kendileri ve çocukları içindir. Bunun dışındakiler anne baba da olsa misafirdirler. Bir misafirin müdahalesi ne kadar olursa onların da müdahalesi ancak o kadar olmalıdır. İki ayrı ruh, iki ayrı bedenin uyum sağlaması kolay değil. Gençler bunun mücadelesini verirken bir de anne babalarıyla mücadele vermeye kalkınca işler iyice karışıyor. Ya ruh dengeleri bozuluyor, ömür boyu bunun sıkıntısını çekiyorlar ya da evlilik sona eriyor. Her iki tarafta uzaktan akrabam olan iki genç evlenmişlerdi. Her iki taraftan da o kadar müdahale oldu ki gençler gizlice Avustralya'ya kaçmak zorunda kaldılar. Evliliği ancak böyle kurtarabildiler. Şimdi anne babalar çocuklarının ve torunlarının hasretiyle kavruluyor, her gün gözyaşı döküyorlar. Kendilerine de çocuklarına da kimsenin yapamayacağı kötülüğü yaptılar. Hani derler ya, insanın kendine yaptığı kötülüğü cümle alem toplansa yapamaz. Anne babalar, lütfen çocukları rahat bırakın, iyilik yapalım derken onların yuvalarını yıkmayın. Cenab-ı Hakk'ın Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı buyurduğu evleri zindana çevirmeyin. Aileler gençlere iyilik değil kötülük yapıyor. Bir yakınım evliliğin bitiş sebebini şöyle anlattı. Evimiz kayınpederlerin evine yakındı. Sabah ben işe giderken hanım da hazırlanıyor benimle beraber. Evden çıkıyor annesine gidiyordu. Akşam çoğu zaman annesine alıp getiriyordum. İş dönüşü evde olduğu zaman da annesi bizim evde oluyordu. Baş başa rahat bir şekilde kaldığımız nadirattandı. Bir müddet böyle devam etti. Bir gün hanıma bu böyle olmaz. Biz artık evlendik. Ayrı bir evimiz var. Herkes evinde baş başa yalnız kalmak ister. Ayrı bir evimiz olduğunu kabullen. Emanetçi gibi olma. Annene söyle. Devam burada olmasın. Sen de her gün annenlere gitme. Hafta sonunda beraber gideriz. Hasretini giderirsin dedim. Önce razı olmadı. Ben annemsiz duramam dediyse de ben ısrar edince mecburen razı oldu. Bu defa da telefonla görüşmeye başladılar. Herkese gelen telefon parasının 3-4 katı fatura gelmeye başladı. Kendisini defalarca ikaz ettim. Hatta kayınvalideye de durumu söyledim. Telefon etmesini çok mu görüyorsun? Tabii ki arayacak diye kızından taraf oldu. Bir müddet daha sabrettim. Değişen bir şey yok. Sonunda bu konu tartışmaya dönüştü. Tartışmada annesinin haberi oldu hemen. Nasihat edecekleri yerde kızlarını alıp götürdüler. Gidiş o gidiş, bir daha da bir araya gelemedik. Evliliğimiz fındık kabuğunu doldurmayan bir sebepten bitti. Konyalı Hacı Veysizade Efendi damatları seyit veya alim olmadıkları halde geldiklerinde yaşlı haliyle ayağa kalkardı. Onlara hürmet gösterirdi. Sebebini sorduklarında benim için damatları muhterem kimselerdir. Çünkü kızlarımın dinlerini, namuslarını koruyorlar, nafakalarını veriyorlar derdi. Ev çok yakın olmamalı. Evlilikte ilk aylar çok önemlidir. Kadın evine alışmalı, evini kabullenmelidir. Bunun için evin ana babanın biraz uzağında olmasında büyük fayda vardır. Birçok kız annesi aynı mahallede, hatta aynı apartmanın karşı dairesinde olmasını istiyor. Aslında bu kızına iyilik değil, kötülüktür. Kız tarafına yakın olunca herhangi bir şeyden dolayı kızının üzgün olduğunu gören anne, baba eyvah damat kızı dövmüş, üzmüş gibi yanlış düşüncelere kapılıp araya girerler. Sıkıntıya sebep olurlar. Erkek tarafına yakın olunca da sıkıntı olur. Örneğin insanlık hali kız hasta olabilir. Bunun için yemek hazırlayamaz, ütüsünü yapamaz. Bu hali gören erkeğin ana babası eyvah oğlumuz aç susuz kalıyor, elbisesi bile ütülenmemiş diyerek kıza üzüntü verirler. Kayserili Osman amca anlatmıştı. Damadı ziyaretine gelince damat tatlı gel demiş. Damat da sonraki gelişinde tatlı getir anlamış, baklava ile gelmiş. Osman amca yine damat tatlı gel demiş, bir dahaki gelişinde bir değil iki kilo baklava getirmiş. Osman amca yine oğlum tatlı gel deyince artık sormak zorunda kalmış. Osman amca demiş ki, oğlum tatlı gelden maksadım sık gelme, seyrek gel. Seyrek gelince kıymetin artar, aramız tatlı olur demek istedim demiş. Evliliğin ilk aylarında aileler çocukları kendi yanlarına çekme gayreti yerine, herkes kendi karşı tarafın yerine koysa problem kendiliğinden çözülecek, daha doğrusu problem olmayacak. Daha da ilerisi kız tarafı erkek tarafını tutar, onun avukatlığını yapar. Erkek tarafı da kız tarafını düşünür, onları memnun etmeye çalışırsa aileler arasında memnun etme yarışı başlar, her iki aile de rahat eder. Aslında erkeği ailesinden koparmak kız tarafına fayda değil, zarar getirir. Oğullarının kendilerini terk ettiğini gören anne baba maddi manevi desteklerini çekerler. Her fırsatta evliliğinin devamı için değil, yıkılması için çalışırlar. Bunun için böyle bir hareket hem dinen hem de örfen uygun olmaz. Neticede o yaşa kadar büyütmüş, okutmuş, ilerisi için büyük hayaller içinde olan ailenin hayalleri yıkılır. Onların beddualarının alınmasına sebep olur. Beddua ve kin üzerinde olan yeni aile fazla ayakta kalamaz. Benim rızamı almak istersen, erkek tarafında kızı ailesinden tamamen koparmak istemesi çok yanlış olur. Belli ölçülerde irtibat mutlaka devam etmelidir. Yeni yuvanın mesafe olarak erkek tarafına daha yakın olması da hem dinimizin hem örfümüzün gereğidir. Çok mahsurlu dinen uygun olmayan bir hal değilse kız tarafı her zaman tartışmalarda kızının değil damadının yanında yer almalıdır. Asırlardır Müslümanlar böyle hareket etmişlerdir. Bunu da Resulullah Efendimizin uygulamalarından öğrenmişlerdir. Resulullah Efendimizin mübarek kızı Rukiye, validemiz üzerine cariye aldığı için kocası Hazreti Osman'ı babasına şikayet etti. Resulullah Efendimiz, ey benim kızım, eğer Allahu Teala'nın rızasını ve benim rızamı istersen bir an durma, var evine ki Osman'ın ayaklarına yüzünü sürüp özür dile. Yoksa ne hakkın huzurunda ne de benim huzurumda yerin kalır deyip ve bir an durdurmayıp Hazreti Osman'ın huzuruna gönderdi. Dört büyük halife. Ufak bir tartışmada hemen kızana arka çıkan anne babalar Peygamber Efendimiz'in bu nasihatlerinden ders almalıdırlar. İslamiyet aşırılıklardan men eder. Anne babalar çocuklarına neden bu kadar aşırı ilgi gösteriyorlar? Bunun pek çok sebebi olmakla beraber esas sebep sevgide aşırıya kaçmak, sınırı aşmaktır. Birçok konuda olduğu gibi burada da orta yolu bırakıp uç noktalara kaymaktır. Dinimizde her şeyin olduğu gibi sevginin yeri, sınırı bildirilmiştir. Örneğin anne baba sevgiyi ayrı, hanım sevgisi ayrı, çocuk sevgisi ayrı. Bunların sınırları ve dereceleri bellidir. Bunların da üstünde bir peygamber ve Allah sevgisi var. Dinimizin bildirdiği bu sınırla aşılırsa bir başkasının hakkına tecavüz olacağından zulüm başlar. Bu da hem dünyada hem de ahirette sıkıntı demektir. Haksızlığın ve zulmün olduğu yerde huzur kalmaz, huzursuzluk olur. Bunun için anne baba ve çocuklar hak ve hukukları sınırını çok iyi bilip bunları aşmamalıdır. Anne babanın kendi çocukları da olsa onların hakkını gasp etmeye hakları yoktur. Çocuklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunma salahiyetine sahip değildirler. Ancak dinimizin müsaade ettiği kadar müdahale edebilirler. Sevgi de aşırılıktan bahsettik. Örneğin birçok anne baba konuşma esnasında şöyle derler. Biz çocuklarımız için varız, onlar için yaşıyoruz. Bu aklı başında bir Müslümana yakışan söz değildir. Bir insan sadece çocuklar için nasıl yaşar? Müslüman öncelikle dini için, ahireti için yaşar. Nihayetinde çocuklar anne babaya Cenab-ı Hakk'ın birer emanetidir. Emanet muhafaza edilir, onun için yaşanmaz. Çok kız babası kızlarını o kadar düşkündürler ki istemeye gelecekler, kız gidecek diye ödleri kopuyor. Bütün bunlar ölçüyü aşmanın, aşırılığa kaçmanın alametleridir. Bu durum inanç zafiyetinin, inanç boşluğunun bir ifadesidir. Bu boşluğu başka şekilde doldurma gayretleridir. Dinimize göre bir kız evlenme çağına gelince uygun biri talip olduğunda hemen evlendirilir. İslam büyükleri buna çok dikkat etmişler. Bunu geciktirebilmesi caiz olmayan şeyler sınıfına sokmuşlardır. Cenab-ı Hak anne babaya verdiği emanetçilik vazifesi bu çağda sona erer. Bu vazife bittiği halde erkeğin şusu busu yok diye kızlarını evlendirmeyen mesul olmuş olur. Çünkü evlenmek gençlerin hakkıdır. Dinimizin önemli bir emridir. Ayrıca normal hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Çünkü dünya hayatı bunun üzerine bina edilmiştir. Evlenmeyen gencin ruhi ve bedeni dengesi bozulur. Dikkat edilirse genelde evlenmeyen kimsenin ruhsal yönden rahatsız olduğu görülür. Başkalarının hakkına tecavüz edilmemeli. Evlendirdikten sonra da emanetçilik vazifesi bitmiş olacağı için emanetçilik vazifesine hala devam etmek istenirse başkasının hakkına tecavüz edilmiş olur ki bu da büyük bir zulüm olur. Evlendirip onların yeni bir yuva kurmalarından sonra eskisi gibi yakından değil artık uzaktan ilgilenmesi gerekir. Çünkü birinci derece ilgilenme sona ermiştir. Kızdan artık babası değil kocası mesuldür. Erkek ise hem kendinden hem de hanımından sorumludur. Babanın evlenen oğlu ve kızı üzerinde mesuliyeti kalmamıştır artık. Hak ve hukukta sevgide sınır çok önemlidir. Sınır korunmaz, hanım çocuk maksat haline gelirse o zaman durum çok tehlikeli boyuta varır. Bunun tehlikesi nedir? Maksat çocuk olunca ne olur? Bunun cevabını 4 asır önce İmam-ı Rabbani Hazretleri kısa ve öz olarak şöyle ifade etmiş. Kişinin maksadı neyse mabudu o olur. İnsanoğlunun başına gelen bütün sıkıntıların sebebi orta yolu bırakıp aşırılığa kaçmasıdır. Doğru yol orta yoldur. İnsanoğlunun başına gelen bütün sıkıntılar, belalar Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği orta yolu bırakıp kendi kısa akıllarına göre açtıkları yollara sapmaların neticesidir. Aşırılıklar insanı hep orta yoldan, doğru yoldan uzaklaştıran birer tuzaktır. Konumuzla ilgili bir örnek verecek olursak, Batı'da aşırıya kaçıp çocuklar 18 yaşına gelince kız olsun erkek olsun anne babası emanetçiliği bırakıp ne halin varsa gör diyerek sokağa bırakıyor. Aile bağları büyük ölçüde bu yaşta bitiyor. Aileler ile çocukları arasında yeteri kadar sağlam bağ olmadığı için bugün Batı'da aile yok olmak üzeredir. Ailenin yok edildiği toplumların da ayakta kalması mümkün değildir. Tarihte bunun örnekleri çok görülmüştür. Bizde de pek çok anne baba diğer bir aşırı uçta yer alıyor. Yani çocuklara karşı olması gerekenden fazla bir sevgi ve bağlılık ile aile yapısı bozuluyor. Genç evliler hayatiyetlerini normal bir şekilde devam ettiremiyorlar. Her aşırılıkta olduğu gibi sevgide de aşırı gidilirse nerede duracağı belli olmaz. Farkında olmadan insanı Allah'tan başka şeylere tapma noktasına getirir. Çünkü insanın maksadı neyse taptığı o. Odur. Eğer bir insan Allah'ı unutup hep para için çalışırsa o artık paraya tapıyor demektir. Yine sadece çocuklar için yaşıyorsa bunlara olan sevgisi her şeyin üzerine çıkmışsa ona tapıyor demektir. Sevginin de bir sınırı var. Eğer kişinin gayesi, maksadı Cenab-ı Hak ise, her şey ona kavuşmada bir vasıta ise onun mabudu Allah'tır. Artık onun her şeyi, her işi ahiret olur. Evi, arabası, parası, çoluk çocuğu ahireti kazanmada birer vasıta olur. Dinimizin emrettiği de budur. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetine bu konuda bizler uyarılmaktayız. Mal ve çocukların birer imtihan olduğu, bunların insanı Allah'tan alıkoymaması gerektiği mealen şöyle bildirilmektedir. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikin 9. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır. Tekabun 15. Bunun için de sevgide aşırıya kaçmamak, dengeyi korumak ve doğru yol alan orta yolda olmak gerekiyor. Hadis-i şerifte işlerin hayırlısı vasat, orta olanıdır buyuruldu. Çünkü iyilik doğruluk demek, tam orta yol demektir. Ortanın sağında solunda olmak, iyilikten doğruluktan ayrılmak olur. Hud suresinde mealen emrolduğun doğru yolda bulun buyurulmuştur. İslamiyet'e uyan kurtulur. Orta yol, hak yol, doğru yol birdir. Bu da ehli sünnet yoludur. Bozuk yollar ise çoktur, hatta sonsuzdur. Allahu Teala dinleri nefsin arzularını ve aşırılıklarını önlemek için göndermiştir. Emir ve yasaklar taşkınlıkları önlemek içindir. Nefsin taşkınlıkları insanı sefalete, aile facialarına, felaketlere sürükler. Allahu Teala nefsin arzularına uymayı sınırlayan, hem de nefsi temizleyip aşırı taşkın olmaktan kurtaran emirler ve yasaklar gönderdi. Peygamberleriyle gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına İslamiyet denir. İslamiyet'e uymak, nefsin bu aşırı arzuları frenlediği, tahdit ettiği için insana acı zor gelir. Bunun için insan İslamiyet'e uymak istemez, nefse uymak ister, saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allahu Teala dünya arzularını, lezzetlerini yasak etmedi. Bunları azgın, taşkın, zararlı olarak kullanmayı yasak etti. İnsan dine uymazsa sahibinin, yaratanının gazabına, azabına düçar olur. Dine uyan kul mesut, rahat olur. Yaratanı onu sever. Dünya ziraat yeridir. Tarlayı ekmeyip tohumları yiyerek nefsin arzuları doğrultusunda zevk ve sefa süren, mahsul almaktan mahrum kalacağı gibi dünya hayatını geçici zevkleri nefsin arzularını taşkın ve şaşkın olarak yapmakla geçiren de ahiretteki ebedi nimetlerden, sonsuz zevklerden mahrum olur. 20. ayrımın sonu, sayfa 263.